Leyla, Alexander Kavelius, 15. ayrım. Neyse ki köyde çok iyi birkaç insan da yaşıyordu. Şüphesiz onlarla da duygularımla ilgili konuşmak istemiyordum. Komşularımız Mira ve Mirso'ya gitmekten hoşlanıyordum. İkisi de gerçek birer çiftçiydi. Mirso da bize uğrar, bahçe çitinden bana seslenirdi. Gel kızım, hayvanlara ot toplayalım. Doğum beni fena halde korkuttuğu için Mira beni sakinleştiriyordu. Ama Staya nineye hepsinden fazla kalbim ısınmıştı. Ev işimi bitirir bitirmez sokağın aşağısına inip ona gidiyordum. Bazen Ratko'nun annesi de bana katılıyordu. Aslında o sıralarda hep hastaydı. Staya nine de kendimi az da olsa evimdeymiş gibi hissediyordum. Zayıf kadın belki 65'indeydi ve oldukça varlıklıydı. Her gün başka bir başörtüsü takar, koyu renk etekler giyerdi. Yaşlı kadın pırıl pırıl silinmiş odasını küçük yastıklar, örtüler ve çiçeklerle sevimli bir şekilde döşemişti. Benim evimin de böyle görünmesini çok istiyordum. Onunla annemi ne kadar özlediğimi konuşabiliyordum. O da bana kızları ve 4 kez evlenmiş olan problemli çocuğu Radovan'la ilgili birçok sırrını açıyordu. Doğuma gelince beni en fazla rahatlatan Staya nineydi. Bir çocuğunu at arabasında, bir diğerini ahırda dünyaya getirmişti. Belki de bütün bu olay düşündüğüm kadar kötü değildi. 8. aya girdiğimde Ratko beni doktordan doğum için bir gün almak gerektiğini ikna etti. Herhalde çocuğu ölü doğurmak istemezsin değil mi? Kostanika'ya doğru yola koyulmuştu ki ağlamaya başladım. Yapamayacağım, lütfen geri dönelim diyerek Ratko'ya yalvardım. Ama yumuşamadı. Sonunda doktorun sadece ultrason muayenesi yapmasına izin vereceğime dair aramızda anlaştık. O zaman buna dayanabilirdim. Doktor ekranı gösterirken korkuyla sedyede yatıyordum. Erkek gibi görünüyor. Bütün organları tamamen gelişmiş. Sevinçten onu öpebilirdim. Yüreğimden büyük bir yük kalkmıştı. Karnım küçücük olduğu için çocuğun sakat doğacağını düşünerek sürekli endişe edip durmuştum. Eve dönerken neşeyle isim bulma çabasına girdik. Yansız bir isim olması gerekti. Çocuk hiçbir şekilde adı yüzünden diğerleri tarafından itilmemeliydi. Zoran isminde karar kıldık. Bu isim Sırplarda, Hırvatlarda ve Müslümanlarda da vardı. Anlamı şafağın söküşü gibi bir şeydi. Önceden olduğu gibi doğumdan korkuyordum. Nasıl gelişeceğini bilmiyordum. Annemin tavsiyelerine çok ihtiyacım vardı. Tabii köydeki diğer kadınlarla da konuşuyordum. Ama onlar korkunç sahneler dile getiriyorlardı. Vücudun ateş gibi yanar. İçinde her şey parçalanır. Damarlar yırtılır. Hatta biri acıdan gözlerin yuvalarından uğrar diye iddia ediyordu. Bu gibi toplantılardan eve döndüğümde sadece ağlıyordum. Ratko bu kadınlara kızıyordu. Sana onlarla bu konuda konuşmamanı söyledim. Onlar hiçbir şeyden haberleri olmayan aptal kas kafalılar. Sonunda Kostanika'dan bana doğumla ilgili rehber bir kitap aldı. Ama bu kitaptaki kadınların çoğu banyo küvetinde doğurmuşlardı. Şimdi ne yapacaktım? Bizim banyo küvetimiz yoktu. Hamileliğin sonlarına doğru aşırı sinirden tekrar sigaraya başladım. Ailemi hala yanlış isimle arıyorduk. Sonra Staya ninenin Zagreb'te oturan kızı Dara sürpriz bir ziyarete geldi. Belki bize yardım edebilirdi. Dara'ya Zagreb'ten ailemle bağlantı kurup kuramayacağını sordum. Hemen kalem ve kağıda sarılıp babamın adını yazmaya koyuldu. Telaşla annemin adının Fatma, babamınkinin de Goran olduğunu söyledim. Ratko kocaman açılmış gözlerle bana baka kaldı. 15 Temmuz 1996. Birazdan gece yarısı olacak. Herkes uyuyor. Ortalık sessiz. Günlerden beri hiç yazmadım. Bunun benim için daha kolay olacağını düşünmüştüm. Şaşkınım. Acım ve üzüntüm gittikçe şiddetlendi. Acımla diğerlerini sıkmamaya gayret ediyorum. Ama kendim bile bir dakika olsun bu acıdan kurtulamıyorum. Ne yapmalıyım? Başka nereye başvurmalıyım? Gözlerimde yaşlar pırıldıyor. Sonra yanaklarımdan aşağı süzülüyor. Acı ve hüzünlü bir gözyaşı. Leyla'mı sürükleyip götüren her kimsen, onu esaret altında tutan ya da belki hayatını kurtarmış olan kişi. Senin de bir annen yok mu? Hiç senin için sıcak gözyaşları dökmedi mi? Bilesin ki Leyla'nın annesinin gözyaşları da ölümün kendisi kadar acı verici. Ona annesini araması için izin ver. 17 Mayıs 1996 Cuma. Radyo K'de yayınlanan Kayıpları Arıyoruz programına Leyla için bir haber gönderdim. Beyli Fatma Babik, Velika Kladuşa'da bulunmuş olan kızı Leyla'yı arıyor. Son kez arkadaşı Zerrin'in yanında görüldü. Sevgili Leyla, zor günleri atlattıysan ve beni duyuyorsan haber ver. Annen. Annenin günlüğünden. Kapı ardımızdan kapanır kapanmaz beni sorguya çekti. Neden Milan değil de Goran? Ona Goran'ın üvey babam olduğunu söyledim. Ama babanın adı Milan değil mi? Hayır Zaruf. Neden birden Zaruf oldu? Ratko kuşkulanmıştı. Tepkisinden korktuğum için bu yanlışlığı ona açıklamaya cesaret edemediğimi söyledim. Ratko nasıl böyle çılgınca bir düşünceye kapılabildiğime şaşırmıştı. Annenleri şimdiye dek çoktan bulabilirdik dedi. Anne ile ilk konuşma. 18 Haziran 1996. Saat 18.50. Goran, Reyhan ve ben birlikte oturuyoruz. Dipnot. Reyhan, Leyla'nın halası. Telefon çalıyor. Goran Ayze'yi kaldırıyor ve Leyla'nın adının geçtiğini duyuyorum. Goran, burada. Leyla'nın annesini veriyorum diyerek telefonu bana veriyor. Telefondaki kadın kendisini Zagreb'den Dara olarak tanıtıyor. Bir aydan beri bizi bulmak için uğraştığını söylüyor. Kısa zaman önce B'deki annesini ziyarete gitmiş ve orada kızımla tanışmış. Leyla iyiymiş ve yakında bir bebeği olacakmış. Endişe etmemeliymişim. Bana Leyla ile iletişime geçebileceğim bir telefon numarası verdi. Serseme dönmüştüm ve bu yerin kimlerin elinde olduğunu sordum. Gülerek Kostanika'nın Sırp Cumhuriyeti'nde olduğunu açıkladı. 19 Haziran 1996. Buradan Sırp Cumhuriyeti'ne erişilemiyor. Bu ancak F'den mümkün ve orası da şu sıralar Hırvatların işgali altında. Telefon numaramızı Goran'ın kız kardeşinin kocası Zeliko'ya verdik. Onun bir uydu telefonu var. Bir bağlantı kurulduğu takdirde bizi köye yanına alacak. İçimde bunun bir an önce gerçekleşmesi isteği yanıp tutuşuyor. Tamamen belirsizlik içinde yaşıyorum. Bugüne dek 21 kez yanlış ihbar yapıldı. Annenin günlüğünden. Leyla, Leyla! Komşulardan birinin çocuğu evin önündeki sokakta bağırıyordu. Stayanine kendi artık pek yürüyemediği için onu göndermişti. Evet diye karşılık verdim. Stayanine'nin oraya, telefona gel çabuk. Telefon kime diye inanmayarak sordum. Sana. Kimmiş? Bilmiyorum ama Stayanine hemen gelmen gerektiğini söyledi. Şaşırarak Ratko'ya sordum. Biri telefonla beni mi arıyormuş? Soğukkanlı bir tavırla. O zaman birlikte gidelim dedi. Çocuk sokakta bizi bekliyordu. Herhangi biri değil, annen diye bağırdı. Ağzımdan sadece anne sözcüğü çıktı ve bir anda ne ileri ne de geri hareket edebildim. Beynimden vurulmuş gibi hareketsiz kalmıştım. Ratko üsteledi. Hadi bağlantı kesilmeden gidelim. Karnım burnumda, halimin el verdiği ölçüde sokaktan aşağı koşmaya başladık. Tam Stayanine'nin evine paldır küldür girmiştik ki heyecanla bağlantının kesildiğini söyledi. Birazdan arayacaklardı. Ah Allah'ım! Hep günün birinde annemi bulacağımı ümit etmiştim. Ama onun beni arayacağını hayatta hesaba katmamıştım. Elim ayağım birbirine dolanıyordu. Belki de başka biri diye fısıldadım. Bu kez Ratko, Stayanine'ye ve çocuğu tehdit edercesine sordu. Annesinin aradığından emin misiniz? Sakın bize böyle bir şaka yapmayın. İçimde bir kargaşa hüküm sürüyordu. Karnım ileri geri oynuyordu. Ratko bebeğimi Stayanine'nin mutfağında doğuracağımdan çok korktu. Birden telefon çaldı. Korkudan nefesim kesildi. Ratko Ayze'yi kaldırıp bana uzattı. Önce telefonda bir erkek konuştu. Ben Zeliko Leyla. Beni hatırladın mı? Zeliko'nun kim olabileceğine dair hiçbir fikrim yoktu. Zeliko yahu? Özür dilerim bilmiyorum diye kekeledim. Anneni alıyorum dedi. Bu Goran'ın kız kardeşinin kocasıydı. Onun varlığını tamamen unutmuştum. O anda bir çıtırtı oldu. Hat yine kesilmişti. Hipnotize olmuş gibi saatlerce telefona bakıp durduk. Hadi çal artık. Birden zil sesiyle yerimizden fırladık. Boğazım kurumuştu. Annemin sesini duyunca sesimi kaybetmiştim. Telefon elimde öylece durmuş ağlıyordum. Bir an annemle konuşmadığıma inandım. Hemen sonra tam tersine. Şoka girmiştim. Tamamen kayıptım. Annem sürekli bir şeyler soruyordu ama ağzımdan bir tek kelime çıkmıyordu. Dudaklarımın arasından zorla "Hamileyim" diyebildim. Annem üsteledi. "Kaç aylık, anlatsana. Neden susuyorsun?" Radko endişeyle altıma bir sandalye çekti ama tepki vermedim. Bozuk plak gibi sürekli dolanıp durdum. Erkek kardeşim, kız kardeşim nerede? Adlarını söylememiştim. Bu yüzden annem geçici bir süre benim yine onu aldatmak isteyen ahlaksızlardan biri olduğumu düşünmüştü. Annem, "Birbirimizi görmek için bir yol bulacağız, endişelenme" diyerek veda etti. Ancak telefonu yerine koyduktan sonra oturabildim. O zaman çevremdeki herkesin ağlamakta olduğunu fark ettim. Konuşmamız bir saat sürmüştü ve birbirimize hiçbir şey söyleyememiştik. Bu korkunçtu. 3 Temmuz 1996. Goran telefon ettiğinde işteydim. Zeliko Leyla ile konuşmuş ve bizimle görüşebilmesi için onunla randevulaşmış. Zeliko arabada artık onu tanımadığından söz etti. Kendimi kaybetmiştim ve bunun da yine diğerleri gibi yanlış ihbar olmamasını diliyordum. F'ye saat 17.30'da vardık. Saat 02'ye doğru bir bağlantı sağlayabildik. Leyla'nın telefonun yanında oturmuş beklediğini bildiğim için titremeye başladım. Ağladım. Ama Leyla'nın ağlamasını duyduğumda içimde bir şey kıpırdadı. Yutkundum ve kendimi nasıl hissedeceğimi bilemedim. Sonra yine kendimi toparlayıp odaklanmaya çalıştım. Ancak sonra konuşabildim. "Merhaba Leka." Ayze'den kanımı donduran bir ses geldi. Haykırıyordu. "Anne." Sonra hıçkırmaya başladı ve sadece "Anne, anne, anne" diyebildi. Bütün gücümü toplayıp kaç yaşına geldiğini, ayakkabı numarasını ve ne zaman doğum yapacağını sordum. Leyla ne erkek ne de kız kardeşinin adını bir kez olsun andı. Korkmuştum. Ama sonra cana yakın sesine giderek güvenmeye başladım. Duymak için 5 yıl beklediğim o sesi. Tekrar eve döndük ve kafamda sadece o şaşkın sesi duyuyordum. "Anne, anne." Boğazım düğümleniyordu ve Goran'ın sürekli bunun bir rüya olup olmadığını soruyordum. Annenin günlüğünden. Bu sadece bir rüyaydı. Hepsi bir rüyaydı. Ama birden aklım başıma geldim. Eve, ailemin yanına dönebilirim. Tamamen alt üst olmuştum. Eve gelince yüzümü yastığa gömüp acıyla ağladım. O andan sonra Radko ile artık anlaşamamaya başladım. Bana duyduğu sevgiyi göstermeye kalkması sinirime dokunuyordu. Ona karşı sürekli öfkeliydim ve yanıma yaklaşmasına katlanamıyordum. Beni yalnız bırakır bırakmaz rahat bir nefes alıyordum. Komşunun çocuğu 10 gün sonra beni yine telefona çağırdı. Annemle 2 ya da 3 saat telefonda konuştum. Kısa zamanda birbirimizi göreceğimizi söyledi. Daha fazlasını hatırlamıyorum. 24 Temmuz 1996 Çarşamba. Dara'yla telefonda konuştum. Bana Radko ve Leyla'nın yiyecekleri olduğunu ama paraları olmadığını söyledi. 25 Temmuz 1996 Perşembe. Komşumdan 200 mark borç aldım. Leyla'ya bir mektup yazıp Zagreb'deki Dara'ya ulaştırması için bir tanıdığıma verdim. Mektubun içine 2 de resim koydum. Annenin günlüğünden. Zora'nın doğumu. Yaklaşık 2 hafta sonra Radko çocuk ölüyor diyerek ödümü kopardı. Hesaplanmış olan doğum süresini 5 gün geçmiştik. Hiçbir şekilde hastaneye gitmek istemedim. Ama Radko beni feci şekilde korkuttu. Kliniğe geldiğimizde hemşireler bizi sakinleştirdi. Yarına kadar zaman var. Gerçekten de bebeğim ertesi gün dünyaya geldi. 29 Ağustos 1996'da. Önce suyumu boşalttılar, sonra koridorda aşağı yukarı yürümem gerekti. Bir hemşire sürekli gelip sordu. "Acıyor mu? Rahatça dinlen." Çünkü 2 saattir koridorda gidip geliyordum ve artık sıkılmıştım. Rahatlamış bir halde uzandım ve uyudum. Bir süre sonra ebe geldi ve ellerini şaşkınlıkla başına götürdü. "Böyle şey olmaz. Böyle bir durumda nasıl uyunur?" Sancılanmam için bir damla verdiler. Hemşire laf arasında doktoru getirmesi gerektiğini söyleyerek beni korkuttu. Birden içimde bir şeyin kasıldığını hissettim. "Radko, hiç bağırmıyorsun. Bunun normal olup olmadığını doktora sorayım." diyerek endişeyle koştu. Hasta bakıcı sedyenin üzerinde kıvrıldığımı görerek yokladı. "Sancın var mı?" Hayır diye karşılık verdim. Ama sancılanmadan önce kasılmalar başlamaz dedi çekingen bir tavırla. O zaman ağlamaya başladım. Bacaklarımın arasını araştırır gibi baktı ve şaşkınlıkla bağırdı. Doğum gerçekten de başlamış. Aceleyle Radko'yu dışarı çıkarttı. Doktor sancı odasına girdiğinde gözlerimi sıkıca kapadım. Karanlık. Artık hiçbir şey hissetmiyordum. Artık orada değildim. Doktor epizyotomi yapması gerektiğini söyledi. Dipnot. Epizyotomi, doğum sırasında oluşabilecek yırtıkları önleme amacıyla vulvanın altına ya da yan tarafına kesik atılması. Aletlerin şakırtısı duyuldu. Birden bağırdı. İşte geliyor. Sonra yırtıkları tekrar dikti. Bu acı vermişti. Hemşire bebeği bana kısa süreliğine gösterdiğinde minicik yüzü mosmordu ve karnında titreşen beyaz bir kordon vardı. Bağırsağının patladığını sanıp hıçkırmaya başladım. Zaten benim gibi birinin normal bir çocuk dünyaya getiremeyeceğini biliyordum. Kırık bir sesle bebeğin neresinin eksik olduğunu sordum. Hemşire, her şey yerli yerinde bir erkek diyerek beni sakinleştirdi. Rahat bir nefes alarak güldüm. Bebek sağlıklıydı ve erkekti. Bu yardıma muhtaç kundağı hemen kucağıma almayı çok isterdim. Ama zoran küveze konması gerekecek kadar küçüktü. Soğuktan dişlerim takırdıyordu. Hasta bakıcı beni sedyeyle koridorda iterken Radko hemen üzerime atladı. Tamamen kendini kaybetmiş bir halde koluyla yüzünü sildi ve dudaklarını kulağıma bastırdı. Senden hiç ses gelmeyince öldüğünü sandım. Uyumamam gerektiği için Radko 2 saat benimle konuştu. Bu arada telaşla bebeği görmeye koştu, sonra yine yanıma geri döndü. Tuvalete gitmem gerek diye mırıldandım. Bekle, hemen yardım çağırayım dedi Radko. Hemşirenin duymaması için, saçma, kimseye ihtiyacım yok, canım acımıyor ki diye fısıldadım. Öyle mi? Yürüyebilir misin o halde diye inanmayarak sordu. Yatakta doğrulup oturdum. Bacaklarımı yere koymak istedim ve yere yığılıp kaldım. Aynı anda hemşire soluk soluğa geldi ve onu çağırmadığım için beni azarladı. Rahmimin bir yaradan oluştuğunun bilincinde değildim. Akşam olunca rüyamda öldüğümü gördüm. Bu rüya beni çok uzaklara götürdü. Kırmızı, sarı, mavi ve olabilecek bütün renkler çevremde parıldıyordu ve ben düşüyor, düşüyor, düşüyordum. Biri elini alnıma koyarak ateşimin çok yüksek olduğunu söyledi. Çevremde gergin bir telaş oluşmuştu. Ertesi gün iyileştim. Hastanede 5 gün yatmak zorunda kaldım. Bebekler açlıktan ağlamaya başlar başlamaz özlemden yatağımda ağlıyordum. Günde 3 kez 10 dakikalığına bebeği kucağıma almama izin vardı. Bunun dışında ancak camın ardından bakabiliyorduk. Hemşireler yeni doğan bebekleri odalara getirirlerken kurala göre kucaklarına ancak 3 bebek alabiliyorlardı. Kucaklarında 4 bebek olduğunda Zoran'ın da işlerinde olduğunu anlıyordum. Çünkü minik kurçuğu her seferinde araya sıkıştırıyorlardı. Kafamın içinde her şey küçük bebeğin etrafında dönüyordu. Hatta annemi bile unutmuştum. Kalbim sevgiyle dolup taşıyordu. Yıllardan sonra belki de kendimi ilk kez biraz da olsa mutlu hissediyordum. Küçük hazinemi büyük bir hayranlıkla kucaklıyordum. Minik bacaklarıyla oynamak istediğimde bir hasta bakıcı, "Asla olmaz. Ne sanıyorsunuz?" diye bağırdı. O zaman Müslüman olduğum için bana böyle kötü davrandığını düşündüm. Ama daha sonra hiçbir annenin çocuğunun üzerine çıkarmaya izni olmadığını öğrendim. İkinci gün koridorda, "Yaşasın anne" diye şarkı söyleyen birçok tanıdık ses duydum. Birbiri ardına Lubyan dede, Misan, Darko ve mutfak ekibinin bütün diğer üyeleri hasta odama doluştular. Karan yine havan topu gibi içmişti ve çiçek demetiyle sendeleyerek içeri girdi. Odanın içi kimsenin kıpırdayamayacağı kadar sıkışıktı. Doktor gözlerini yuvarlayıp, "Bunlar deli" diye söylendi. Karan'ın karısı beni her gün ziyaret etti ve tatlılar getirdi. Hatta bir dönem sabah, öğle ve akşam gelir oldu. Tam dinlenmek için yatağa girdiğimde ziyaretçiniz var dedikleri için ayağa dikildiğim çok oluyordu. Kendi vatanımda olsam herhalde bu kadar ilgi görmezdim. 15. ayrımın sonu sayfa 202, devamı 16. ayrımda.